Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Ekrem Bey, bu hafta dünyada Kadınlar Haftası ile ilgili farklı etkinlikler yapılıyor ve hep aynı konular aslında gündeme geliyor. İşte kadına yönelik şiddet, kadının sosyal statüsü, anne rolü, çalışan kadın rolü vesaire, bütün bunlar konuşulurken aslına bakarsanız hep geçmişten gelen bir yanlışın bugün de devam ettiği konusunda bir fikir var. Doğuda kadına hiçbir hak verilmemiştir. Kadınlar hep şiddet görür, hep ikinci sınıftır, hep ezilmiştir. Şimdi biraz baş kaldırınca erkekler de kadınların başını ezmeye çalışıyor. Doğudaki kadın profili bu mudur gerçekten? Batıdan böyle görünüyor çünkü.
Şimdi ben öncelikle Kadınlar Günü, Kadınlar Yılı, Kadınlar Haftası, Kadına Şiddet gibi sloganlara karşıyım. Bu ayrımcılıktır. Şiddet herkese yapılıyor. Güçlünün güçsüze olan hakimiyetidir. Yani kadın eğer güçsüzse erkek ona şiddet tatbik ediyor. Bazen çocuklara yapılıyor. Yani bedeni olarak zayıf olanlara güçlü olanlar şiddet tatbik ediyor. Bu dünyanın her yerinde vardır. Kötü olan budur. Yani sadece kadına değil, herkese şiddet kötüdür. Ondan sonra hakları ihlal edilen insanlar dünyanın her yerinde var. Sadece kadınlar değil. Pek çok yerde erkeklerin hakları da ihlal ediliyor. Yani bu gibi ayrımcılık belki hoş değil ama tarih boyu şöyle bir algı var. Kadınlar her zaman ezilmiş, her zaman ikinci sınıf görülmüş. Bu doğru mu? Ben demiyorum ki böyle bir şey yok. Ama bunun mantığının arkasında erkek birinci sınıftır, kadın öyle bir şey yok. Güçlünün güçsüze hükmetmesi vardır. Hmm. Tarih boyu güçlü olan her zaman güçsüz olanı ezer, hükmeder. Eğer onu limite eden bir takım ahlak kuralları, din kaideleri yoksa böyledir.
Tam da şimdi onu soracaktım. Eskiden de böyle miydi? Yani şu andaki gibi miydi manzara?
İşte eskiden beri dediğim gibi yani güçlüler güçlüleri ezmiş.
Hani şimdi limite eden bir şey yoksa dediniz ya. Şimdi kadının dövüldüğünü, çocuğun dövüldüğünü çok görüyoruz, duyuyoruz. Benim tüylerim diken diken oluyor bir çocuk dövülüyorsa ve çocuk ağlıyorsa. Hakikaten tüylerim diken diken
tabii,
oluyor.
Şimdi aynı hadise farklı açılardan bakıldığı zaman daha irite edici olabiliyor. Yani bence bir adamın dövülmesi de bir kadının dövülmesi kadar iğrenç bir şeydir. Ama tabii kadın güçsüzdür, kendini koruyamaz, çocuk güçsüzdür, kendini koruyamaz diyorsunuz, daha çok acıyorsunuz. Bence aralarında şiddet, dehşet, korkunçluk, vahşet bakımından
kendini koruyamama noktasında
onu
elbette.
Onu koruyamıyor. Korusa zaten dayak yemez adam. Yani dünyanın her yerinde insanlar eziliyor yani. Bu umumi bir kaydedir. Yani çok gereksiz bir slogan yapıldığını düşünüyorum ama neticede eğer bir kesimin yani kadınların veya çocukların statüsünün düzelmesine vesile olacaksa tamam. Ama dediğim gibi bu doğru bir ayrım değil. Yani kadına şiddet, kadın hakları, kadın ezilmişliği bunlar doğru şeyler değil. Ezilmişlik her zaman kötüdür. Haksız her zaman durdurulmalıdır, engellenmelidir. Dünyanın her yerinde her zamanda. Peki tarihte böyle midir? Hı hı. Kadının statüsünü tarihte tetkik ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Kadınla erkeğin yeri birbirinden çok farklıdır. Bugünün dünya görüşünde böyle değil. Bugünkü bakış açısıyla geçmişe baktığınız zaman o zaman siz kadını hep ikinci planda görüyorsunuz. Mesela erkeklerin siyasi hayatta aktif olduğu bir tarihi background var. O zaman baktığınız zaman siz şu neticeyi çıkarabilirsiniz. Kadın siyasi haklardan mahrum edilmiş. Mi acaba? Yoksa herkesin rolü farklı mı? Şimdi ben çok başarılı bir artistim. Ben filancanın repliklerini de okuyayım, filancanın rollerini de yapayım diyemezsiniz bir filmde. Tarihte de böyle. Ama dediğim gibi cemiyetlerin ahlaki, dini ve adalet nosyonuna göre kadının veya dediğim gibi fakirlerin, köylülerin, kölelerin, çocukların bazen çok kötü durumda olduğu, bazen iyi durumda olduğu cemiyetler vardır. Bunu birbirinden ayırmak lazımdır. Yani kadın her zaman her yerde ezilen bir varlıktır sözü doğru değil. Hı hı. Ama kadının statüsü erkekten farklıdır. Bu doğru.
Peki de hayatları bu kadar çakışmadığı için.
Evet. Aralarında bir rekabet yoktur kadınla erkeğin. Şimdi mesela.
Ama şimdi karı koca arasında bir rekabet mi var, evet, mesela? Bu çok şiddet
var,
uygulanıyor.
Var. Günümüzde şöyle bir durum var Hülya Hanım. Mesela bir devlette çoğunluğu temsil eden topluluk, ırk, halk diyelim. Ekalliyeti dahil olanlar her zaman eziyor. Bu gelişmiş cemiyetlerde de var. İtalya'ya bakın, Almanlar eziliyor. Fransa'ya bakın, Korsikalılar eziliyor. Bunun derecesi farklı olabiliyor. Demokrasilerde farklı, totaliter devletlerde farklı olabiliyor. Ama mesela tarihte imparatorluklarda böyle değil. İmparatorluklarda her halk birbirinden ayrı kompartımanlarda yaşadığı için birbirleriyle hiçbir zaman menfaatleri çakışmıyor. Onun için azınlıkların ezilmesi diye bir şey mevzu bahis değil. Savaş olabilir. Farklısı ama hiçbir zaman mesela Osmanlı Devleti'ni düşünün. Türklerin ve Müslümanların hakim olduğu bir imparatorluk. Ama Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin ezilmesi mevzu bahis değil. Neden? Çünkü ayrı hayatlar yaşıyorlar.
Ama şimdi biz bunu ezilmiyorlar gibi tanımlarken şunu gözden mi kaçırıyoruz acaba? Mesela bir Türk'ün ya da bir Müslüman'ın sahip olduğu haklara da sahip değil bazı noktalarda.
Değiller ama fazlasına da sahip oldukları durumlar var. Kadının da böyledir. Mesela hukuki olarak söylerseniz, bakarsanız kadınlar bazı hallerde erkeklerden daha ileri durumdadırlar. Bazen mesela, daha geri durumdadırlar.
Mesela
kadın zengin de olsa evlendiği zaman kocasından nafaka alır. Sen zenginsin, kendi paranı harca diyemez. Ama mesela miras hukukunda kardeşi varsa vaziyeti kardeşinden daha geridedir. Nimet külfet münasebetiyle köleler mesela, düşünün kölelerin statüsünü, ama köleler mesela hürlerin işlediği suçun cezasının yarısını alırlar suç işledikleri zaman. Köleye hüre 2 veriliyorsa köleye yarım ceza veriliyor. Köleler pek çok ibadetlerle muhatap değil mesela.
Nimet özgür külfet, olmadıkları için.
Evet, nimet külfet münasebeti var. Bu böyledir. Şehirlerin statüsü ayrı, köylerin statüsü ayrı, ekaliyetler de böyle. Pek çok bakımdan Müslümanlardan ileri oldukları yer var, geri oldukları yer var. Bu bir hukuki statüdür. Bugün de öyle değil midir? Yani zenginle fakirin dünya yaşantısı aynı mıdır? Evet, bu bir eşitsizliktir belki ama yapacak bir şey yoktur. Herkes eriştiği mevkide yaşar. Yeter ki herkesin hukuki statüsü, hakları tam olarak ona verilsin. Şimdi tarihte de böyle. Kadınla erkek farklı kompartımanlarda olduğu için tarihte bir çatışma yaşanmıyor hiçbir zaman. Onun için kadının ezilmesi şu bir mevzu bahis değil. Ama günümüzde öyle değil. Kadın sosyal hayatta erkekle bir rakiptir. Böyle olduğu için bir çatışma ve bir rekabet yaşanıyor. Ve bu bahsettiğiniz şiddet, kadının ezilmesi, haklarından mahrum edilmesi biraz daha fazla bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de haberleşme vasıtalarının çoğalmasıyla. Bir de dediğim gibi yani bir adamın dövülmesi çok fazla haber mevzu olmaz ama bir kadının dövülmesi bir haber mevzu olur. İşin bir de o yönü vardır. Belki bakarsanız dövülen erkek sayısı, dövülen kadın sayısından çok fazladır. Güçlü birisi tarafından, kadın tarafından
tabii,
demiyorum.
Şimdi biz hani kadın tarafın, kadın ve erkeği özellikle kadının kadını dövmesi de mesela belki çok haber olmuyor.
Olmuyor.
Ama erkek tarafından şiddet görmek... Evet, kendi aralarındakiler yani, bu kadar haber olmuyor. Şimdi biraz...
Bir de bu feminizm cereyanının tesiriyle böyle oldu. Biliyorsunuz yani kadınlara bir takım haklarının yakın zamanda verilmediği zamanlar ve cemiyetler olmuştur. Bunlara bir reaksiyon olarak kadın hakları hareketi inkişaf etti. Fakat daha sonra kadın hakları hareketi kadınlara bir takım haklarını elde etmesinden ziyade kadınlarla erkekleri aynı platforma oturma gayesini güttü. Ondan dolayı pek çok kişi mesela feminizmi ekstrem, marjinal bir cereyan olarak görürler. Yani kadının erkekten üstün olduğunu inanan ve erkeğin söz sahibi olduğu bütün sahalarda kadının erkekten önce olmasını müdafaa eden bir cereyan bu. Bu cereyan olduğu müddetçe kadın erkek rekabeti daha fazlalaştı. Halbuki kadın erkek şark cemiyetlerinde söylüyorum. Ayrı platformlarda olduğu için böyle bir şey çok söz konusu
olmuyor. Nasıldır gün hayatı kadın erkeğin?
Bir kadına biçilen rol evinde kocasına zevce, çocuklarına anne rolüdür.
Yeterli midir bu bir kadın için?
Erkeğe biçilen rol ise bir aile sahibi olup ailesinin geçimini sağlamaktır. Daha ileri giderseniz, bu çok erkek için söz konusu değil ama siyasi platformda söz sahibi olmaktır, idareci olmaktır. Mesela kadın için böyle bir şey mevzu bahis değildir. Bu yeterli midir? Bakış açısına göre değişir. Bazı insanlar için yeterlidir. Yani hayatını dolu dolu geçirmesine, doldurmasına bakıyor. Biçilen rol budur yani. Kadın ve erkeğe biçilen rol budur. Ve bu olduğu zaman zaten çok fazla bir rekabet ve çatışma yaşanmıyor.
Peki, feminizm vesaire vesaire akımlar olmasaydı, bugün bu rol kadın için yeterli olur muydu? Yani mesela biz pek çok hakkın yukarıdan Türk kadınına geldiğini ve dolayısıyla böyle bir talep olmadan gelen hakkın aslında uygulamada kadınlar tarafından çok da sahip çıkılmadığını söylüyoruz, konuşuyoruz. Peki bu kendiliğinden olsaydı da şimdi yine aynı durumda mı olurduk?
Yani Türk kadınına verilen hakları ben anlamıyorum. Hak nedir? Yani
seçme hakkı.
Peki ben bir şey söyleyeceğim. 1932 yılında erkeklerin seçme hakkı yoktu ki kadınlara seçme hakkı verilsin. Tek parti vardı. Herkes gidiyordu. Tek partinin belirlediği adayları oy atıyordu. Oylar sayılmıyordu bile. O zaman kadınlara seçme
hakkı... Ama siyasete girme hakkı vardı en azından. Erkeklerin siyasi duruşunu, rengini belli edebilme
kadınlar
hakkı vardı.
Kadınlar ve erkekler eğer aynı aile ve cemiyetteyse zaten kadınla erkeğin siyasi tasavvuru da aynıdır. O zaman orada bir erkeğin olmasıyla kadının olması hiçbir fark yoktur. Yani satı kadının milletvekili olmasıyla ne değişmiştir mecliste? Göstermeliktir bu tamamen. Yani kadınlara hiç oy hakkı verilmese seçim neticeleri değişmez Hülya Hanım. kadınlar şu anda hiç rey kullanmasalar belki çok az değişir. Çünkü kadınların da
çarpı iki mi görmeliyiz
veya tersi düşünün veya
ya da kadınlar hiç oy kullanmasa diyelim ki %50 daha az oy sayılsa, daha az sandık açılsa çıkan oranlarla.
Ben değişeceği kanaatinde değilim.
Yani bunu, kadınlar bunu, oy kullan yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum
ben cümlemizi. Ben de yanlış anlaşılmasın sözü değiştiriyorum.
Evet.
Erkekler hiç oy kullanmasalar. Hiç. Sadece kadınlar kullansa seçim neticeleri değişmez.
Onu net anlatalım diye söyledim. Hani
budur.
Yarısı olsa çünkü, şu anda kullanılan
çünkü kadınlar,
oy.
Kadınlar ayrı bir gezegende yaşamıyorlar. Erkeklerle beraber yaşıyorlar. Kadının da erkeğin. Bunda kadının erkeğin üstünde bir şey anlamasın kimse. Böyle bir şey yok. Şarkta böyle bir en azından İslam Türk kültüründe böyle bir algı yoktur. Bunun altını çizmek istiyorum. Erkek kadından üstündür, kadın erkekten üstündür diye bir şey yok. Böyle bir ayet yok, böyle bir hadis yok, böyle bir algı yok. Bu yanlıştır. Kadınlar belli hususlarda erkekler belli hususlarda kadınlardan üstündür. Kadınlar da belli hususlarda erkeklerden üstündür. Aynı şekilde bazı erkekler bazı erkeklerden, bazı kadınlar bazı kadınlardan üstündür. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz üstünlüğü Allah korkusuna bağlıyor. Arkasından bunun arkasındaki üstünlük din yolunda hizmete bağlıyor. Bundan sonraki üstünlüğü ise ilme bağlıyor. Hiç kadın erkekten bahsetmiyor.
Cinsiyet
yanlışı aynen. Var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Yani evlendikleri zaman evin reisi erkektir. Her yerin buranın bir müdürü var bu radyonun. Fakültenin bir dekanı var. Şirketlerin bir müdürü var. Onun sözü geçer. Bu müdür daha üstün olabilir, olmayabilir. Bu müdürün altında, bu dekanın altında çok daha üstün insanlar olabilir. Hem idarecilik kabiliyeti hem başka faziletler bakımından. Ama oranın idarecisi budur. Erkek evin reisidir. Bu mutlak Kur'an ayetiyle sabittir. Ama bu o erkeğin kadından üstün olduğu manasına gelmiyor. Pek çok kadın vardır ki tanıyoruz, biliyoruz. Siz de biliyorsunuzdur. Kocasından çok üstündür her bakımdan. Yani bunu yanlış anlaşılmasın.
Bunu kişilik kere, olarak vesaire gibi görmek lazım.
Kişilik, ahlak, fazilet bunlardan bahsediyorum. Üstünlükten kastettiğimiz budur. Yoksa daha zengin, daha güzel onlardan bahsetmiyoruz. Onlar çok kayda değer olmayan şeylerdir. Burada anlaşılan bu değildir. Böyle bir bilgi, böyle bir kaide, böyle bir tasavvur yoktur. Erkekler kadınlardan üstündür diye bir tasavvur yoktur. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Bu çok mühim. Burada kastettiğimiz kadının ve erkeğin cemiyet içindeki statüsü ve kadının bu statüsünde geri kalması veya bir takım haklarının ihlal edilmesi, bundan bahsediyoruz. Yoksa şu zamanda kadınların hakları daha fazladır. Kadınlara pek çok hak tanınmıştır ama 100 yıl önce böyle değildi. Ben buna katılmıyorum. 100 yıl önce de kadınların hakları vardı ve belki
bu çağın gereğini karşılayan
kadın haklarından kastedilen kapitalist ekonomik sistemin ucuz iş gücü olarak kadını ekonomiye çekmesidir. Bakın 19. asırda kölelik kaldırıldı. Bunu ilk kaldıran İngiltere oldu. İngiltere sanayi inkılabını ilk yapan, dünyada ekonomik hakimiyeti en önce kuran devlettir. Bu herkese bilinen bir hakikat. İkinci kaldıran Fransa, üçüncü kaldıran Türkiye'dir. Osmanlı Devleti'dir. Şimdi kölelik niçin kaldırıldı? Klasik kitaplara baktığınız zaman bu çok gayri insani bir şeydi. Kölelerin halleri işler acısıydı. İngiltere'de ve Fransa'da insan hakları müdafacıları. Hayır öyle değil. Tarihler öyle söylemiyor gerçek tarihler.
Neden?
Çünkü köle beslemek çok pahalıya geliyordu. Sanayi inkılabıyla makineler artmıştı. Ve vasıflı işçiler gerekiyordu. Köleyi ailesiyle beraber evinde besliyorsunuz. Bütün çoluk çocuğunu yedirip içiriyorsunuz. Bunlar masraflıdır. Kapitalist ekonomide bunun yeri yoktur.
Onun
bunları
yerine
serbest bırakırsınız. Ondan sonra boğaz tokluğuna işçi alırsınız. Çoluk çocuğu ne yaparsa yapsın. Bu sözümü
yani
doğrulayan
aslında işçiye sadece bir kişinin parasını verirsiniz. Evet,
çok az bir para veriyorsunuz. Köleye 100 lira harcıyorsanız ailesiyle beraber köleye 10 lira veriyorsunuz.
İşçiye 10 lira veriyorsunuz.
İşçiye 10 lira veriyorsunuz. Ve neticede arkasından İngiltere ve Fransa'da bunu herkes bilir. Charles Dickens romanları okuyanlar da bilirler. İngiltere'de ve Fransa'da korkunç bir hayat yaşayan işçi sınıfı meydana geldi. Bunlar Londra'nın, Paris'in varoşlarında bir odada birkaç aile perişan halde yaşadılar. Ve ondan sonra Marksizm doğdu. Marksizm önlemek için de bu sefer grev, lockout, sendika gibi bir takım göstermelik haklar verdiler insanlara. İşçiler acıdıkları için değil, düzen bozulmasın diye. Kadın hakları da tamamen bununla alakalıdır. Kadın ucuz bir iş gücüdür.
Yani evde oturacağına gelsin boğaz tokluğuna.
Gelsin boğaz tokluğuna çalışsın. Zaten adamı aç bırakmışsınız. İşçinin maaşı yetmiyor. Artık kadını da şeye sokuyorsunuz. Tabii bu tasavvur bir kaide halini alınca da kadınlara siyasi hak verelim. Kadınlar parlamentoya girsin. Kadınlar bürokrat olsun. Değişen bir şey yoktur.
Peki Osmanlı'da bunun kaldırılması ile ilgili.
Ama bunun getirdiği bir takım mahsurlar vardır. Aile hayatının tanzimi, çoluk çocuğun yetiştirilmesi. Bunlar ortada kalmıştır. Buna da şöyle bir şey devreye girmiştir. Çoluk çocuklar devletin kontrolündeki bakım evlerinde büyüyorlar. Peki bu çocuğun ailesinden
alması gereken. Batı için
söylüyorum. Ailesinden alması gereken bir takım değerler, duygusal değerler ne olacak? Bunlar ama kapitalistler için bu önemli değildir. Kapitalistler düzeni bozmayan birer makine olarak görürler insanı. Ve peki, bütün Osmanlı dünyada bu hakimdir.
Köleli, sözünüzü kestim, onu unutmamak için soruyorum. Osmanlı üçüncü ülkedir kaldıran.
Osmanlı dediniz. Devletine baskı yaptılar.
Ya o biz İngilizler. Neden sanayide bir şey yapamadık?
Evet. Osmanlı'da sanayi inkılabı yoktu. Yani. Çünkü Osmanlı'nın sanayi inkılabını yapacak altyapısı yoktu. Sanayi inkılabı için nüfus lazımdır. Avrupa'nın nüfusu 150 milyonken Osmanlı'nın nüfusu 20 milyondu. 20 milyon bile değildi. Sizin araziniz Avrupa gibi değil. Bir yerden bir yere ulaşmanız, sizde bir kere nehir yok. Onlar nehirlerle rahatça münakaleyi, dakliyeyi sağlıyorlar. Sizde böyle bir imkan yok. Memleketiniz dağlık, yol yapmanız mümkün değil. Onlar bunu yapmışlar. Aynı zamanda onlar Amerika sayesinde muazzam bir altın gümüş girişi temin ettiler. Ve böylece bütün dünyanın ham maddesi ucuzladı ve Avrupa'ya aktı. Sizin böyle bir altın gümüş madeniniz yok. Siz sömürgeci değilsiniz. İyi ahlakınızın kurbanı oldunuz siz. Osmanlı iyi ahlaklı olduğu için, sömürgeci olmadığı için, yüksek idealler peşinde koştuğu için bu silleyi yedi. Ve sanayi inkılabını yapamadı. Ve arkasından bir takım, bir de sanayi, kültür, marif bunlar nerede gelişir? Barış, sulh ortamında. Osmanlı Devleti bulunduğu stratejik, jeopolitik pozisyon itibariyle devamlı savaşlara muhatap olmuş. Fransa Mısır valisini ayaklandırmış, Mısır valisi Kütahya'ya kadar gelmiş. Siz bundan uğraşıyorsunuz, sizin sanayi inkılabı yapacak haliniz yok. Tam takır bir hazineniz var. Ondan sonra mecbur kalıyorsunuz bir takım siyasi ittifaklar yapmaya. İngilizlerle ittifak yapıyorsunuz isyanı bastırmak için. İngiliz size dayatıyor, diyor ki benim sanayi mamulü ürünlerimi alacağım. Düşük gümrükle alırsan sana yardım ederim. Sizin Amerika'nın, İngiltere'nin ucuz sanayi mamülesinin memleketinize girince sizin küçük el sanatlarınız ölüyor. Öyle. Halbuki el sanatları bir müddet sonra sanayi inkılabını gerçekleştirecektir.
Temeli olacaktır.
Osmanlı Devleti dünyada ilk defa sanayi inkılabını gerçekleştiren memlekettir. 1730'da sona eren Lale Devri, çoklarının dalga geçtiği, alay ettiği bir sefahat devri olarak gördüğü, bazılarının ise şiir, edebiyat, estetik değerlerle andığı Lale Devri'nde Osmanlı Devleti sanayi inkılabının ehemmiyetini anladı. Bu devirde kağıt fabrikaları kuruldu, matbaa kuruldu, porselen ve dokuma fabrikaları. Bunlar fabrikadır, atölye değil. Ama ondan sonra biliyorsunuz 1730'larda yapılan bir darbeyle, ki bu darbenin Rus destekli bir darbe olduğu söyleniyor. Bu darbeyle bu iş bitti. Ondan sonra Rus savaşlarına girdi Osmanlı Devleti. 100 yıl Ruslarla savaştı. Nerede sanayi inkılabını yapsın? Tamam, bu bir hatadır. Bu bir kusurdur, ayrı mesele.
Yani orada bir politik tavır belki geliştirmek evet. lazımdı.
Köleliği de kaldırması için İngiltere baskı yaptı Osmanlı Devleti'ne. Çünkü kurmak istedikleri yeni dünya düzeninde köleliğin yeri yoktu. Ve bu şekilde Osmanlı Devleti köleliği kaldırmadı ama köle ticaretini yasakladı. Çünkü köleliği kaldıramazsınız.
Ona uygun bir sosyal düzeni var çünkü.
Sosyal düzeni var. Köleliği yasaklamadı ama köle ticaretini yasakladı.
Peki, şimdi yine kadına dönelim. Dışarıdan bakıldığında özellikle Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na gelen seyyahların da bunda çok etkisi var. Kendi alıştıkları sosyal düzeni Osmanlı sokaklarında dolaşırken göremedikleri için hepimiz öyleyiz. Gittiğimiz bir yerde kendi alışkanlıklarımıza uygun bir şey göremediğimizde, kendi damak zevkimize uygun bir yemek göremediğimizde aç kalıyoruz.
Yadırgarız ve tenkit ederiz. Bu gayet normaldir. Avrupa'da kadın ve erkek öteden beri iç içedir. Çünkü Avrupa kültürünü oluşturan Hristiyanlık tam manasıyla... Filistin'de doğduğu Hristiyanlık olmadığı için Roma'nın, pagan kültürü Avrupa'nın kültürü olmuştur. Burada kadın erkek her zaman bir aradadır. Çünkü Roma ve Yunanistan'da ahlaki endişeler ikinci plandadır. Yani haz, zevk, eğlence ön plandadır. Bunu herkes biliyor. Zaten Roma ve Yunan dediğiniz zaman yanlış olarak herkesin aklına sefahat hayatı geliyor. Evet, bu sefahat vardı. Bilhassa eski Yunan'da fuhuş yadırganmazdı. Homoseksüellik yadırganmazdı. Biliyorsunuz tarih boyunca mitolojik bu tür sapkınlıklar hepsi eski Yunanistan'da.
Hatta bunun heykelleri bile var. Arkeoloji müzesinde.
Var, herkes biliyor. Yadırganmıyor. Bu bir kültürdür. Ben bunu tenkit için söylemiyorum ama bu kültür Avrupa'ya tesir etmiştir. İslam kültürü, klasik Yahudi kültürü gibi kadınla erkeği ayrı mütalaa eder. Kadın ve erkek bir arada yaşamaz. Kadının dünyası ayrıdır, erkeğin dünyası ayrıdır. Tabii bunu gören Avrupalı seyyahlar kadının hareme kapatıldığını, erkeğin zevki için bir meta olarak orada bulunduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Şark tarihinde haremdeki kadınların içinde evet bazı kafasız, hiçbir şeye yaramayan, yemek pişirmekten, çocuk doğurmaktan, karılık yapmaktan başka vasfı olmayanlar elbette vardır. Avrupa'da yok mudur? Ama Şark'ta kültürüyle, zarafetiyle, konuşmasıyla, giyimiyle, ailesine, çevresine rol modeli olan, onlara tesir eden ve Avrupa'daki kadınların çoğundan çok daha tarihi olarak rol oynamış olan ama perde arkasında kalan pek çok kadın vardır. Hı hı. Bir kadının güçlü olması, insanlara faydalı olması mıdır mühim olan, yoksa ön planda olması, erkekle beraber görülmesi midir? Bence ikincisidir. O şekildir. İşin özü budur. Hı hı. O şart cemiyetinde her muvaffak erkeği bir kadın yetiştirmiştir.
Şimdi tam o cümle geçiyordu aklımdan. Bizim belki bu durumumuzu anlatan en önemli cümle, her başarılı erkeğin arkasında
evet,
bir kadın vardır.
Evet, bu gerçektir. Bu bir uydurma veya dalga geçme değil.
İşte yani o arkasındaki yerine yanındaki belki
yanındaki
insanlara
zaman
daha cazip
olamaz
geliyor.
Ama yanındaki demek rekabet demektir. Arkasında olduğu zaman destekçi oluyor. Kocasının başarısı, kadının başarısı, ben bunu kendim için de söylüyorum. Ben hayatta elde ettiğim muvaffakiyetleri kime borçluyum derseniz, birinci sırada annem ve hanımım gelir. Babamdan bile belki daha önceki babamın bana çok iyilikleri olduğu halde. Bunu çok açık söylüyorum. Hiçbir faydası olmasa bana eşimin evde huzurlu bir hayatı temin etmesi benim muvaffakiyetim için yeter. Bu muvaffakiyette %50, en az %50 de onun rolü vardır. Bu kesindir. Onun için Hazreti Peygamber diyor ki mücahitler cihat ettiği zaman onlara su veren, onlara yemek yapan hanımları da onların cihat sevabının yarısına ortaktırlar. Hiç kılıç sallamadan, ok atmadan. Maksat başarıyı elde etmekse kadın başarılıdır. Yani bu çok açıktır.
Ama başarı tanımı değiştiği için belki işte kadınlar
ondan,
kendilerini kötü hissediyorlar.
Şimdi başarı dediğini...
Yani erkeğin başarısından çok, şimdi söylediğinizden çıkarttığım sonuç, mesela bir kadın da şunu diyebilir. Tamam, kocamın bu kadar başarılı olması da benim rolüm var ama benim geldiğim yerde kocamın bana ne katkısı var? Başarıysa eğer, şimdiki tanımla bakıyorsak
evet, kocanız
eğer.
Da sizi, kocanız da sizin cemiyet hayatındaki sıkıntılara, arbedelere bulaşmadan rahat bir aile hayatı yaşamanızı, sağlıklı bir ruh hali geliştirmenize yardımcı oluyor. Yani politikacı olmak, bürokrat olmak, yüksek tahsilli olmak eski şart cemiyetinde bir muvaffakiyet olarak görülmüyor. Şimdi olabilir. Zaten bütün bu problemler insanların bakış açısıyla, tasavvuruyla alakalıdır. Yani bu böyle. Şark cemiyetinin ve bizim cemiyetimizin uğradığı bir sürü felakete rağmen hala kuvvetli bir cemiyet hayatı yaşamasının en mühim amili kadınlardır. Bu çok açıktır. Erkekler değildir. Yoksa Türkiye çoktan cemiyet olarak çözülmeye, darmadağın olmaya mahkum bir memleketti. Bunun arkasında elbette ki pek çok tesir vardır ama kadınların rolü inkar edilemez. Şart da şu öngörülmüş Hülya Hanım. Kadının hakları bunlar, erkeğin hakları bunlar. Kadının haklarını tam vereceksiniz, erkeğin aklını tam vereceksiniz. Kadının antik çağda hiçbir miras hakkı yokken İslamiyet ona miras hakkı vermiştir. Kadının nafaka hakkını teminat altına almıştır. Düşünün, evlendiği zaman kocası seyahate gitmeden önce kocasına, karısına kefil göstermek mecburiyetindedir İslam hukukuna göre.
Çünkü kim bakacak?
Kim bakacak hanıma? Yani nafakasını mutlaka ya bir kefil, ya bir mal bırakacak, evet, ya bir kefil gösterecek. Bu kadın
ne yaparsan yap demiyor yani.
Demiyor. Evlendiği zaman
bu kadını, hacca gitse de böyle.
Evet, hacca gitse de böyle. Evlendiği zaman hanımı istemezse evlendiği yerden başka bir yere götüremez. Kusura bakma hanım, ben Ankara'ya tayin oldum. Kadın gitmeyebilir. İslamiyet ona bu hakkı vermiştir. Kadın isterse kocasının annesini, babasını, akrabalarını evde istemeyebilir. Kadın kapısı kilitli bir daire hakkı vardır kocasından. Yani bu İslamiyet'in tanıdığı haklardır. Evet, bugün
şimdi siz
insanların...
bunları böyle söylüyorsunuz ya, ben biliyorum bu yayınlandığı gün dinleyici beni arayacak ve diyecek, evet, ki işte siz bizim aile hayatımıza, şimdiki duruma karşı şeyler söylüyorsunuz.
Hayır,
benzer
ben şarttan bahsediyorum. Geçmişten bahsediyoruz biz burada.
Ama bu İslami hukuk.
İslam hukukunda
yani
böyle.
Yani şu andaki yaşama biçimimiz böyle olmasa da aslında bu kadının hakkıdır.
Kadının hakkıdır bu. Daha...
Kendi çocuğunu emzirmek bile zorunda olmadığını söylediğimizde evde, hadi canım diyorlar
mesela
bize.
Mesela bir kadın evde yemek yapmasa, bulaşık yıkamasa, kocası mahkemeye gidip de efendim zorlayın benim hanımımı diyemez. Yani bütün bunlar İslam'a, kadına tanınmış haklardır ve İslam hukuku ciddi bir feminist hukuk anlayışı getirmiştir. Yani kadının o zamanki statüsünü bir anda ileriye götürmüştür. Yani bu inkar edilir bir statü değil. Ama şu var, pratikte suistimaller, bu hakkın ihlali, buna ben bir şey diyemem. Yani pratikte olup bitenler bütün dünyanın problemidir. Dünyanın her yerinde dediğim gibi insanlar haklarından mahrum kalmış.
İnsani değerlerle ilgili sorunlarımız var.
İnsani değerlerle alakalı problemdir. Yoksa bu kadının hakkının aslında kötü olduğu, şartta kadın ikinci planda bırakıldığı diye bir şey yok. Ama şurası var, evet. Kadına bir rol biçilmiş, erkeğe bir rol biçilmiş. Bu rol yan yana değil şart dünyasında. İslam hukukunda böyle değil. Ama şimdi öyle değil. Şimdi dünyanın...
Nasıl uyarlayacağız?
Uyarlayamıyorsunuz o zaman. Yani bunu İslam hukukuna tatbik et dediğiniz zaman bir problem çıkıyor. Çünkü bu kumaşla bu kumaş birbirinin aynısı değil ki yan yana getirilip dikilsin. Mutlaka pot verir.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.